Ayrım 10. Bir insan. Oriana Fallaci. Sayfa 134. Aynı anda dışarıda sevinçli sesler duyuldu. Yaşasın, yaşasın! Bağıran hükümlülerdi. Birden anladın. Hapistekileri yaşasın diye bağırtan bir tek neden vardır. Av. Korktuğun olmuş, köprü politikası meyvelerini vermeye başlamıştı. İktidar dizginleri biraz gevşetmek gerektiğini fark etmiş ve normalleşme, demokratikleşme süreci için biraz çene yapılabilmesini sağlamak üzere Papadopoulos'u bir af çıkarmayı ikna etmişti. Bir olasılık da diktatörlük rejiminin düşürülmüş olmasıydı ama böyle bir şey ancak mucize olabilirdi. Nöbetçilere sordun. Ne var, ne oluyor, kimi alkışlıyorlar? Yarın serbest bırakılacaklar, evlerine dönüyorlar diye seviniyorlar. Ya seni de serbest bırakırlarsa? İşte bu felaket olurdu. O zaman gerçek bir tiranlık rejiminden kim söz edebilirdi? Papadopoulos o kadar da kötü değilmiş, akıllı bir adammış. Suikast yapanı kurşuna dizdirmemiş denilecek. Af dilemeyince onu bağışlamanın başka bir yolunu bulmuştu. Ya 5 yıllık savaşımın, çektiklerin ne olacaktı? Hapisten kaçarak özgürlüğe kavuşmak başka şeydi. Düşmanın tarafından sevilmiş bir armağan gibi özgürlüğe kavuşmak başka şeydi. Bunu düşünürken bir aşağı bir yukarı yürüyordun. Yürürken de daldığın için karıncaları eziyordun. Bütün gece düşündün. Habere kah inandın, kah inanmadın. İnanmadığın zaman huzur buluyor, inandığın zaman huzursuz oluyordun. Evet, insan insandır. İnsanda bencillik olduğu gibi bağışlama duygusu da vardır. Cesaretten ve zaaflardan oluşmuştur. Tutarlılığı olduğu gibi tutarsızlığı da olur. Hem istiyordun hem istemiyordun. Gençtin, henüz hayattaydın, o mezarda kalmayı artık katlanamıyordun. Hiç güneş görmemek, gökyüzünü görmemek, bir kadına dokunmamak, seni seviyorum diyememek, hep yapayalnız kalmamak, bir metre 80 santime 90 santimlik bir alanda dolaşmak, ölmeden gömülmek. Oysa yaşam dışarıda, ışık ve hayat, insanlar ve yaşam. Geniş alanlar ve hayat, yarın ve daha uzak gelecek. Ne kadar zor bir kahraman olmak, ne denli gaddarca ve insanlık dışı. Sonuçta gereksiz ve budalaca bir şey kahraman olmak. Kahramanlık yaptığın için acaba biri çıkıp da sana teşekkür mü ederdi? Senin heykelini mi dikerler yoksa caddelere, alanlara adını mı verirlerdi? Böyle olsa bile bundan sana neydi? Bir heykel, bir cadde, bir alan adı, yitirdiğin gençliği, yaşanmamış hayatı geri verir miydi? Yeter, küfrediyordun artık. İnsan görevini biri teşekkür etsin diye yapmaz. Kendi ilkeleri kendine karşı duyduğu saygı için yapar. O anda kim bilir, sağda ya da solda, doğuda ya da batıda, nice insan kendine karşı duyduğu saygı uğruna ve hiçbir teşekkür beklemeden hapiste ya da ölmeden mezara girmiş bulunuyor. Adları bilinmeyen ve belki de bilinmeyecek kahramanlar. Bu isimsiz kahramanların da yanı başlarında ceza vermek için pabuçlarını çıkaran, sigarasını, kitabını, gazetesini, kalemini, şiirlerini elinden alan, ona deli gömlekleri giydiren Zakarakisler var. Deli bu, deli. Dünya bu tür delilerle doluydu. İnsanların en iyileri deliler, çoğunlukla hapse düşerler. Uzlaşanlar, susanlar, emir kulu olanlar, koşullara ayak uyduranlar, ihanet edenler, köle olmayı kabul edenlerdir. Hiçbir zaman hapse düşmezler. Ne o? Yoksa yan çizmek üzere miydin? Geniş ve yemyeşil alanlarda ya da kumsallar boyunca koşmak, sana kim olduğunu, kim olmaya çabaladığını unutturacak bir kadınla birlikte olmak, yanında uzanmak isteği yetebilirdi yolundan sapmak için. İşkencelere, duruşmaya, idam mangası bekleyişine, 5 yılda bir hamam böceğiyle 136 karıncadan başka bir şeye rastlamadığın, karanlıkların öldürücü sessizliğine karşı koyabilmiştin. Affa karşı da durabilirdin herhalde. O kapı açılıp Zakarakis içeri girerek, serbestsin Aleko deseydi, sen ona vereceğin yanıtta, Tanrım nasıl yanıtlayacaktın? Gözlerini kapadın, bitkin. Uykuya daldın. Zakarakis uyandırdığında gün epey ilerlemişti. Kalk Aleko, affa uğradın. Söylenmesinden çok korkulan ya da söylenmesi çok arzulanan bir cümle gelip kanınızı dondurunca yalnızca kalbin çarpışını duyacak bir hareketsizlik içinde kalır insan. Ardından nedenini ve kaynağını bilemediğin bir isteğin dürtüsü, dehlizlerden boşalıp gelince kolda bir kıpırtı, ayakta bir kımıldama olur. Bu canlanmayla birlikte dilde dönmeye başlar. Zihin tekrar çalışmaya koyulur. Ayağa kalktın. Ne affı? Ben kimseden af dilemedim Zakarakis. Sen istemedin ama başkan affetti. Ne başkanı? Külahımı anlat sen o başkanı. Yahu sen ne budala adamsın. Yarın elini kolunu sallaya sallaya buradan çıkıp gidebileceğini söylüyorum. Anlamıyor musun? Yarın gidiyorsun. Ayaklarım arasında dolaşmayacaksın artık. Peki ya ben istemezsem Zakarakis? Biz seni zorla atarız. Evet. Zorla atacaksınız Zakarakis. Sen kendiliğinden çıkarsın Aleko, çıkarsın. Laf olsun diye bunları söylüyorsun. Dışarı çıkınca fikrini değiştirirsin. Yaşamın dışarıda güzel olduğunu fark edersin ve... Ve siz de fark edeceksiniz ki beni dışarıya çıkarmak, içeri atmaktan daha zordur. Bu kez yanıt vermeyen Zakarakis omuz silkerek uzaklaştı. Hücrenin kapısını açık bırakmıştı. Kasten mi, rastlantı sonucu mu? Arkasından bağırdın. Zakarakis, kapıyı açık bıraktın. Kapıyı. Zakarakis hiç cevap vermeden ilerledi. O anda aklına parlak bir fikir geldi ve bir anlık tereddütten sonra hücrenin giriş yeri kapısını da ardına dek açık bırakarak gitti. Yine seslendin. Zakarakis, kapıyı kapamayı unuttun. Kapıdan çıkıp bahçeye gitmeyi denemedin. Oysa içinde büyük bir istek duyduğunu bana sonradan anlatmıştın. O anda dünyada en çok istediğin şey buydu. Fakat hareketsiz kaldın. Bir saat sonra Zakarakis yanına geldiğinde öylece duruyordun. Omuzlarını duvara dayamış, ellerin pantolon cebinde, ayaklar çapraz. Seni orada gören Zakarakis'in iyi bir fikir gelmiş olmasından ötürü gözlerinde daha önce belirlenen parlaklık kaybolmuştu. Bunun üzerine bağırıp çağırmaya başladı, sana deli, nankör, aptal diye. Tüm kapıları kilitledi. Boyatis'teki son geceni işte böyle geçirdin. Af yoluyla hapisten çıkarılma işlemi oldukça formalite gerektirir. Kararnameyi yüzüne karşı okuyacak savcısıyla, hazır ol durumda izleyen hapishane yöneticileriyle, elinde bayrak tutan askeriyle ve selama duran bir manga askeriyle bir sürü törensel geleneği vardır. Sen bunları biliyordun ve 21 Ağustos günü olup bitenlerin hiçbir rastlantı sonucu değildi. Sandalye olayı dışında her şeyi, her davranışın ve her sözün daha önce provası yapılmıştı. Zakarakis seni çağırmaya geldiği anda donla bekleyişini ele alalım önce. Ne oluyor böyle? Giyinmemişsin bile. Giyinmedim. Neden giyinecekmişim? Tören var da. Ne töreni? Hapisten çıkarılış töreni. Ben seni hapisten çıkarmaya karar vermedim ki Zakarakis. Sen benim daimi tutuklumsun. Benim çıkarılışım değil, senin çıkarılışın. Giyinecek misin, giymeyecek misin? Hayır, donla katılmayı yeğliyorum. Zakarakis yalvardı. Adları Zakarakis bile olsa yalvaran insan hoşuma gitmez. Az sonra pantolonunu giydin. Bir kazak geçirdin. Ardından, ha Zakarakis, tıraş olmam gerek dedin. Çabuk tıraş edin. Neden çabukmuş? Acelem yok benim. Benim var, savcı bekliyor. Komutan bekliyor, yetkililer var. Bana ne yetkililerden? Tıraş olarak vakit geçirmek istiyorum. Berber geldi. Sakal tıraşı oldun. Yetinmedin, saç tıraşı da istedin. Bu da yetmemiş gibi bıyıklarının düzeltilmesini istedin. Zakarakis sinirden zangır zangır titriyordu. Şimdi hazır mısın? Hayır, kolonya gerek. Kolonyanın sırası mı? Ben senin gibi pis biri değilim. Mis gibi kokmalıyım. Panagulis, tahrik etme insanı. Tahrik edersem ne yaparsın Zakarakis? Bana deli gömleğimi giydirirsin. Pataklar mısın? Getirin, kolonya da getirin. Sonunda öğlene doğru hazır oldum. Fakat 3 yıl ve 5 aydır hücreden dışarı adımını atmamıştın. İkinci adımda başın döndü. Kendini öyle fena hissettin ki seni tekrar hücrene götürüp yatağa yatırdılar. 20 dakika sonra ancak gidebildim komutanın bulunduğu yere. Koluna bir çavuş girmişti. Zor yürüyordum. Gözlerin de yarı kapalıydı. Güneş ışığı göz bebeklerini yakıyordu. Komutanın odasında üniformalılardan oluşmuş küçük bir kalabalık sabırsızlıkla bekliyordu. Girişte bir sandalyeye göz diktin ve Zakarakis'in itirazlarını aldırmayarak gidip o sandalyeye oturdun. Orası savcı beyin sandalyesi. Niçin? Satın mı almış? İade et diyorum. Hayır, etmeyeceğim. Savcı müdahale etti. Panagulis, ayağa kalk. Niçin? Nasıl olsa sandalyeyi vermem. Devlet başkanının kararnamesini okumalıyım. Bu kararname sana, Junta'nın hizmetkarı olan sana hitap ediyor olmalı. Benim için bir şarlatan parçası. Senin Papadopoulos'un kağıtlarıyla ben kıçımı silerim. Panagulis, fazla ileri gidiyorsun. İstersen tutukla beni. Tekrar hücreme gönder. Yapamam çünkü affa uğradın. Bu senin düşüncen. Ben hiçbir af kabul etmiyorum. Bu düşünceni vurgulamak istercesine kollarını ve bacaklarını iskemleye sarmıştın. Öyle ki seni sandalyeyle birlikte papa gibi taşıyıp avluya çıkardılar. Karşılamaya gelenler önce gölge gibi gördün. Ama gözlerin ışığa biraz alışınca aralarında anneni seçebildin. Annene sarılmış durur ve dostların etrafını sararlarken ilk kez hücrede olmamaktan ötürü anlatılmaz bir mutluluk duyuyordun. O anda ağlamak değil, tarihsel önemi olan bir şeyler söylemek isterdin. Ama özgürlüğün yeni bir acı kaynağı alacağı duygusu boğazına düğümlenmişti. Bölüm 6. Birbirimizi Saigon'da, Hanoi'de, Mexico City'de, São Paulo'da, La Paz'da, Kokabamba'da, Dakka'da, Kalkuta'da gördüğümüz için tanışmamız kolay oldu. Bütün bu yerler beni sana getiren kader arabasının geçtiği uğraklardı. Büyük, sağlam ve tutarlı bir aşkın durakları. O yıllarda birçok adın ve yüzün vardı. Vietnam'da Hun Thi An'dı. Hun Thi An'ın yüzünde evde hazırlarken patladığı el bombasını bıraktığı izler vardı. Bu bombayla Zorba Van Tielu'yu öldürmek istemiştin. Kaynar sularla sana işkence yapmışlar, havlularla boğmaya çalışmışlardı. Saigon'un esası olan merkezde Malios'ta Babalis'in aynaları vardı. Bir başka Teofile Yannakos seni konuşturamadı. Saigon'daki Hazizikis'in benzeri Hun Thi An'a konuşursan seni şerefinle kurşuna dizeceğim. Konuşmazsan bir kamyon altında ezdireceğim ve onursuz bir ölüm olacak sonun demişti. Senden ayrılırken iyi bir ölüm dilemiştim. Düşlediğin onurlu bir ölümden başka bir şey değildi artık. Bolivya'da adın Chato Peredo'ydu. Direnişi örgütlemek için İlimani ormanlarına kaçmıştın. Seninle röportaj yapmaya gelmeden önce General Miranda'nın askerleri çevreni sarıp yakalamışlardı. Başka bir adın da Peter Tito de Alencar'dı. 17 Şubat 1970 tarihinde Yüzbaşı Mauricio'nun askerleri seni Sao Paulo'daki ESA merkezine götürüp şimdi sana cehennemin şubesini göstereceğiz demişlerdi. Sao Paulo'daki ESA merkezinin adı Operazioni Bayinderantes'ti. Burada seni çırılçıplak soyup adı Pande Arara olan ve papağan kazığı anlamına gelen bir kazığa vücudun daire biçimini alacak şekilde ayak ve el bileklerinden bağladılar. Vücut bu biçimde kalınca kan dolaşımı bir süre sonra duruyor ve soluğun kesiliyordu. Sonra seni bu kazıktan alıp telefon işkencesine, kulaklarına elleriyle bastırmalarına sıra geliyordu. Sonra Boyatis'tekine benzer bir hücreye atılıyorlar ve yarın konuşursun peder, konuşursun diyorlardı. Sonra yüzbaşı Omero geldi. Bu yüzbaşı falakaya yatırma ve hayalara vurma uzmanıydı. Bu işkence de sökmedi. Ardından yüzbaşı Albernaz geldi. Konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Hayır. Alınan her hayır yanıtına 200 voltluk cereyan veriyorlardı. Yine bir sonuç elde edemeyince bu kez makattan cereyan verdiler. Makata soktukları elektrik teliyle öylesine yoğun bir akım geçirdiler ki vücudun bin parça oldu sandın. Döşemenin üstü bağırsaklardan kopup gelen dışkı parçalarıyla doldu. Albernaz bunların üzerine basmamayı özen göstererek yanına gelip ''Son kez peder, sana söylüyorum. Konuşacak mısın, konuşmayacak mısın? Hayır. Öyleyse ölmeye hazırlan.'' Sonra ''Aç ağzını'' dedi. Öleceğini bile bile ve mutluluk duyarak ağzını açtın. Albernaz elektrik telini dilinin üstüne dayayarak 250 voltluk cereyan verdi. 48 saat sonra intiharı denedin. Oysa Katolik bir rahip için intihar günahların en büyüğüydü. Gelip sakalını kesmek istemişler ve seni kızdırmak için sakalının yarısını tıraş etmişlerdi. Bir asker çağırıp yüzünün öbür yarısını tıraş etmek için jilet istedin. Jileti alır almaz da sol kolunun dirsek içine götürerek koluna batırdın. Jilet damarı bulmuştu. Kan fışkırıp duvarları boyadı. Kendine geldiğinde bir revirdeydin. Altı nöbetçi vardı başında. Yüzbaşı Mauricio Zakarakis gibi doktor ölmemeli yoksa hapı yutarız diyordu. Ölmemiştin. Başına gelenleri Sao Paulo'daki bir psikopasa gönderdiği mektuplardan öğrendim. Önemli olan nokta şu, kader arabasının tekerlekleri beni sana doğru büyük bir tutarlılıkla sürüklerken bir kez olsun sana adınla seslenmemiştim. Bir kez olsun yüzünü görmemiştim. Senin adını taşıyan hiçbir protesto belgesine imza bile atmamış, hiçbir protesto gösterisine katılmamıştım. Boetis'ten kaçırılan ve İtalya'da çevrilen şiirlerini de okumamıştım. Hakkında yüzeysel olarak duyduğum şeyleri derinlemesine bilmiyordum. Geliştiğin suikastten çok sonradan haberim oldu. Vietnam'dayken elime geçen bir ajans haberinden öğrendim. Diktatörü öldürmek isteyen bir Yunan subayına ilişkin birkaç satır. Bu satırları okurken, iyi demek orada da kıpırdanmalar var diye düşünmüştüm. Sonradan unuttum. Çünkü Vietnam'da bir toplum tümden gümlüyordu. Bunca büyük trajedide sana yer ayıramamıştım. Duruşma ve ölüm cezasına çarptırılışına ilişkin haberi Mexico City'deki kıyımdan sonra öğrendim. O kıyım sırasında ben de yaralanmıştım. Sağ bacağıma ve sırtıma birer kurşun girmişti. Sırtımdaki yara tümöre dönüşünce yarmışlardı. Gazete, Papadopoulos'a suikast yapan idam edilecek diye yazıyor ve kurşuna dizilmeyi senin istediğini belirtiyordu. Üzülmüştüm. Fakat Mexico City'deki büyük alanda, gözlerimin önünde yüzlerce kişinin öldürülmesi seninle ilgili üzüntüyü unutturmuştu. Cesetler merdivenlerden yuvarlanıyorlardı. Beyni makineli tüfek ateşiyle dağılmış o çocuğu unutamıyordum. Sana ne oldu Uberto diye eğilen çocuğu da kurşun yağmuru ikiye ayırmıştı. Beni de aralarına kattıkları ve saatlerce yanlarında kaldığım cesetleri unutmak olanaksızdı. Gömülmek ya da yakılmak üzere hapisten gizlice alınıp getirilen ölüler vardı yanı başımda. Bu kahramanlardan kimse söz etmeyecekti. Kurşuna dizilmeyi kendi istemiş diye kimse hayranlıkla söz etmeyecekti onlardan. İdam cezasının uygulama aşamasına gelmediğini daha sonra öğrenmiştim. Kısa ve soyut bir sevinçle karşılamıştım bunu. Hapiste insanlıkla ilgisi olmayan koşullar altında acı çektiğini birkaç satırlık bir haberde okumuştum. Bunu da kısa ve soyut bir kızgınlıkla öğrenip geçtim. Kısacası, kader diye bir şey olmasa, senin kaderinin bir oyuncağı olmasaydım, o zaman şu soru çıkıyor ortaya. Neden o Ağustos günü sana telgraf çekip, uzun süredir gizemli bir çağrı bekleyen biri gibi Atina'ya uçtum? Ve neden senin yaşadığın kente iner inmez üstümüze, önüne geçilemeyecek bir şeyin çökmek üzere olduğu duygusuna kapıldım? Atina'da hava çok sıcaktı o gün. Öğleden sonraları güney bölgelerini fırın gibi yakan bir sıcak vardı. Sıcaktan ökçelerimin asfalta girdiğini hissediyordum. Yaprak kıpırdamıyordu. Havaalanına inip bir taksiye bindikten sonra şoföre adresini verdim. Aynı anda da tıpkı Vietnam'da cepheye giden bir birliği izleyişim sırasında duyduğum garip bir heyecana kapıldım. Hemen o an geri dönmek istemiştim. İçime öyle bir duygu doğdu. Sizin savaşlarınız, eylemleriniz beni ilgilendirmez. Hepinizin canı cehenneme diyerek geri dönmek istemiştim. Sonra da tıpkı Sao Paulo'da Peter Tito de Alencar'ın yanına giderken duyduğum korku kapladı içimi. Şoför adresini bulamayınca özür dilerken okuldayken Yunancasından okuduğum İlyada ve Odisea'daki sözcükleri andıran sözler kullanıyor gibiydi. Bir ara üzerinde Texaco yazılı bir levha bulunan bir garajın önüne geldik. Şoför birden elindeki adres kağıdını havada sallayarak bulduğunu müjdelemek istedi. Garajın arkasındaki zeytin ağaçlarının sıralandığı bir geçitin ötesinde portakal ve limon ağaçları arasında yeşil perdeli, sarı, küçük bir villa göründü. Yüzünün nasıl olduğunu bile bilmiyordum. Fotoğraftan da görmemiştim. Senin genç mi, yaşlı mı, güzel mi, çirkin mi, uzun boylu mu, kısa mı, sarışın mı, esmer mi olduğunu da hiç aklımdan geçirmemiştim. Birden tipini merak ettim. Eve girdiğimde odada erkekler bir yana, kadınlar da bir yana oturmuşlardı. Arap ülkelerinde olduğu gibi erkeklerin hepsi birbirine benziyordu. Bunlardan herhangi biri sen olabilirdin. Seni tanıyamayacağımı bile bile hepsini gözlerimle taradım. Oysa seni hemen tanıyıverdim. Birden göz bebeklerimiz birbirine değmişti. O ufak tefek, çirkince, yıldız yıldız yanan, küçücük gözlü ve hasta gibi sararmış yüzünü kaplayan kocaman bıyıklı adam Tito de Alencar, Chato Peredo, Hun Ti andan başkası olamazdı. Onları düşünürken kulağıma gelen senin sesindi. Bana İtalyanca olarak "Ciao, demek geldin" dedin. Öyle bir sesti ki duyunca insanda huzur bırakmayacağını belli ediyordu. Seni bekliyordum, gel. Beni elimden tuttun ve kalabalıktan uzaklaştırarak bir koridordan götürdün. Girdiğimiz odadaki camlı dolap bir kilise köşesi gibiydi. Meryem Ana, Hazreti İsa ikonaları, yanmış mumlar, buhurdanlıklar. Odanın karşı köşesinde üstü Yunanca kitaplarla dolu bir yatak vardı. Kitapların üzerinde de bir demet gül. Sevinçle gül demetini alıp bana verdin. Senin için. Benim için mi bunlar? Evet, senin için. Sonra kendine güven duyan bir sesle Andrea diye seslendin. Andrea dediğin genç odaya geldi. Şık giyinmiş bir gençti. Neredeyse hazır ol durumuna geçti ve senin Yunanca olarak söylediklerini olduğu yerde dinleyerek İngilizceye çevirdi. Senin İtalyancayı hapisteyken çalışıp öğrendiğini, fakat o yıllar boyunca kimseyle konuşma olanağı bulamadığından yalnızca gramerini bildiğini söyledi. Onun çevirmenimiz olmasını istediğini ekledi. Her şeyden önce beni bir yatak odasında kabul ettiğin için özür diliyordun. Burası annenin odasıydı. Kimse tarafından rahatsız edilmeden konuşabileceğimiz tek oda olduğunu ekliyordun. Ayrıca yatak üzerindeki Yunanca kitapların benim Yunanca'ya çevirmiş kitaplarım olduğunu ve bu kitaplarımdan birini hapse sokabilmek için açlık grevine giriştiğini de anlattın. Bu kitapların hücredeki yalnızlığında sana dostluk ettiklerini ve güllerin bu dostluğa karşılık olduklarını söyledin. Bu gülleri iki arkadaşınla havaalanına göndermiştin, fakat hangi uçakla geleceğimi belirtmediğim için beni bulamamışlardı. İşte bu güller o güllerdi. Şaşkın şaşkın söylediklerini dinliyor, bir cümle bulup da cevap veremiyordum. Neden acaba hapisten yeni çıkmış biri beni böyle karşılıyor, güller veriyordu? Bütün bu davranışlar ve sözler beni hoşnut edeceğini, neden huzursuzluğumu artırıyor ve sesini duyduğumda beni beklediğine inandığım anlatılmaz bir tehlikenin varlığını vurguluyordu. Onun bu etkisinden kurtulmak, buluşmamızın gerçek boyutlarını saptamak ve buraya bir iş için, bir görüşme yapmak üzere geldiğimi anlatmak gerekiyordu. Seni kırıp kırmadığıma dikkat etmeyerek donuk bir davranış ve soğuk bir sesle İngilizce olarak ''Çok naziksiniz, teşekkürler'' dedim. Gülleri bir paketin ve ses kayıt makinesinde sehpanın üstüne koyarak oturdum. Seni de karşıma oturarak söyleşiye başlamamıza olanak vermeni istedim. Fakat bu arada seni incelemekten kendimi alamıyordum. Sendeki gizil gücü, güçlü etkileyişi çözmeye çalışıyordum. Kafama takılmıştı. Sende insanı çeken ama aynı zamanda iten, korkutan bir şey vardı diye düşünüyordum. Bir gökdelenin en üst katından bakınca insanın hem uçmak gibi güzel hem de boşluğa düşmek gibi korkutucu bir duyguya kapılmasına benzer karışık bir duyguydu bu. Acaba nedendi? Yoksa yüzün müydü? Hayır, yüzünde olağanüstü bir çekicilik yoktu. Güzel denebilecek yalnızca alnındı. Yüksek, geniş ve erdemli bir yalınlığı vardı. İlginç denebilecek gözlerindi. O da birinin küçük, öbürünün büyük oluşundandı. Biri açık, öteki yarı kapalıydı. Büyük ve açık olanı kötü diyebileceğim bir sertlikle bakıyordu. Küçük ve yarı kapalı olan ise çocuksu bir yumuşaklıkla, fakat ikisi birden geceleyin yanan ormandaki ışığı andırır gibi parlıyordu. Yüzde güzel ya da ilginç denebilecek başka bir yan yoktu. Burnun kemiksiz ve ericeydi. Burun delikleri üstünlük belirten bir görünüşe sahipti denebilir. Çenen kısa ve yumuktu. Yanakların da tombulca. Bu yüzde önem kazandırmak için mürekkeple boyanmış gibi kirpiklere, ormansı bir yoğunluğa sahip bıyıklara gerek vardı. Yani seninkiler gibi. Vücuduna gelince sağlam yapılıydı. Geniş omuzlu, atletik. Ayaklarında yere sağlam basıyordu. Zayıflıktan kurtulunca yine çekici bir erkek vücuduna dönüşebilirdi. Fakat halk tipi bu vücut özellikleriyle ilgi çekemezdin. Uzun boylu da sayılmazdın. Hayır, vücut olarak beni hayran bırakabileceğin ya da harekete geçirebileceğin bir şey göremiyordum. Yoksa etkileyici gücün sesinde miydi? Çağ, demek geldin diye birkaç sözcükle duyduğum ve içime işleyen o sesten mi kaynaklanıyordu bu güç? Genzinden, derinden gelen ve anlatılamaz bir cinsel çekicilik taşıyan sesinden mi? Yoksa çevrendekilere davranışındaki otoriter tutumundan mı ileri geliyordu? Andrea, kendinden çok emin olan ve söylediklerine güvendiği için sözlerini tekrarlamayacağı bilinen kişiler gibi davranışında mıydı özellik? En iyisi bunları düşünmemek ve yüzünde Huti anları, çatoları, Tito de Alencar'ları görmekti. Bana Brezilyalı bir rahibi anımsatıyorsun, Aleko. Peder Tito de Alencar'ı. Nasıl bildin? Tahmin ettim. Ona mektubunu biliyorum. Yayınladığın mektubunu. Benim için de aynı şeyi yapmanı istiyordum. Senin için hiçbir şey yapamadım. Zarar yok. Şimdi buradasın ya. Piponu bırakarak iki elimi birden tuttun ve sıkarken göz bebeklerin göz bebeklerime değmişti sanki. Buradasın. Buluştuk işte. Bu müthiş bir olaydı. Çünkü birden her şey açığa çıktı. Atina'ya iner inmez içimi kaplayan o garip duygu yavaş yavaş gerçekler dünyasında ifadesini buluyordu. O odada Hazreti İsa ve Meryem Ana ikonaları altında yalnızca ahlaki görevlerimin ve benimsediğim ideallerin senin simgelediğin ya da simgeleştirmek istediğin kişiyle hesaplaşması cereyan etmiyordu. Bir kadınla bir erkeğin en tehlikeli aşkla bir araya gelmesi olgusu cereyan ediyordu. Bu ahlaki görevler ve benimsediğim ideallerle çekiciliğin ve duyguların oluşturduğu bir aşktı. Ellerimi çektim ve sehpanın altına aldım. Bazen bakışlarından kaçarak, bazen sorularımın perdesi arkasına gizlenerek, bazen de sana bakacağım yerde Andrea ile oyalanarak kabuğumun içine çekildim. Fakat söylediğin, anlattığın şeyler, işkenceler, duruşma, ölüm cezasına çarptırılışın, inancını yitirmeden yıllarca katlandığın cehennem, beni önüne her şeyi, hatta irademi bile katan rüzgar gibi sürükleyip sana getiriyordu. O rüzgardan başka bir de sesim vardı, gözlerin de vardı ve beni inatla arayan parmakların. Sonunda direncim kayboldu. Gözlerimi gözlerinden kaçırmaktan vazgeçtim, bakışlarımın bakışlarında eriyip gitmesine karşı koyamadım. İstediğin an bulabilesin diye ellerimi yeniden sehpanın üzerine götürdüm ve söyleşi böylece sürüp gitti. Andrea'nın yanımızda bulunuşu gereksizleşmiş, saatler farkında olmadan geçip gitmişti. Konuşmaya başladığımız zaman güneş yükselmiş, gümüş ikonolar güneş ışığıyla parlar olmuştu. Sonra ışık karaltı oldu, karaltı karanlığa dönüştü. Siyah elbise giymiş, yaşlı bir kadın odaya girmiş, lambaları yakmıştı. Fakat onun girişi bizi hiç etkilemedi. İçimdeki korku eriyip gitmişti. Birden geri geldi. Senin için siyasetin ne demek olduğunu sorduğumca geri gelmişti. Ancak siyaset derken kulis arkalarında yapılanı değil, açık açık güdülen siyaseti kastetmiştim. Şimdiye dek siyaset yapmadığını, siyasette flört ettiğini söylemiştin. İtalya'nın Garibaldi'si gibiydin. Cavour'u gibi değil, dedin. Sonra hiç de beklemediğim bir sessizliğe daldın ve o sessizlikte yavaş yavaş parmaklarını parmaklarıma yanaştırdın. Yavaş yavaş birbirine doladın parmaklarımızı. Yavaşça bana İtalyanca, flört hoşuma gidiyor ama aşk daha da hoşuma gider. Aşkı aşkla dolamak dedin. Arı sokmuş gibi ayağa kalktım, senden ayrılıp bir otel aramaya koyulmam gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Kesin bir yanıtla hiçbir yere gitmeyeceksin, burada kalacaksın dedin. Sonra Teofilo Yannakos'un sopa darbeleri sonucu zedelenmiş ayağınla topallayarak mutfakta iş yapan siyah elbiseli kadının yanına gittin. Gece olmuştu artık, seni beklemekten bakan ziyaretçiler yavaş yavaş dağılmışlardı. 10. ayrımın sonu, sayfa 148.